Merhabalar, ben Görkem Göveç, namı diğer Çevirici Geek. Bugün günlerden Salı, tarih 3 Ağustos 2021. 2021 yılının 31. haftasındayız. Umarım bu hafta geçen haftadan daha iyi olur. Bir haftadır yüreğimizi ve canlarımızı yakan orman yangınları son bulur. Şimdi gelin beraber bu haftanın öne çıkan ve iklim krizi ile südevi yaşama dokunan haberlerine bir göz atalım. Yedi gün. Tam tamına bir haftadır süren orman yangınları özellikle ülkemizin güney ve güneybatı kesimini mahvetmiş durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 6 günde 32 ilde çıkan 137 yangın kontrol altına alınmış durumda ama 6 ilde 13 yangın devam ediyor. Bununla beraber bu bilgilerin doğruluğu konusunda da sıkıntılar var gibi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sorumluluğun belediyelerde olduğuna dair açıklamasından sonra Milas Belediye Başkanı'nın da bakanlıklar ile iletişim kuramadığını belirtmesi dikkat çekti. İletişimsizlik ile beraber Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Hava Kurumu'nun çıkan yangınlarla müdahale etmekte geç ve yavaş kaldığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Bakanlığın envanterinde yangın söndürme uçağı ve helikopteri olmaması ve bunu üçüncü parti şirket ve ülkeler üzerinden kiralaması eleştirisi konusu olurken bu kiralanma bütçesinin Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının bakımı ve tamirinden çok daha fazla olması bu eleştirileri artırıyor. Türk Hava Kurumu aslında bir kamu kuruluşu değil ve 1,5 milyar dolarlık bir borcu var. Bu kurumun elinde yeterince kaynak olmaması bu sorunu daha da büyütüyor. Bununla beraber bu kurumun iyileşmesi için devlet tarafından atılan bir yetkilinin etkisiz kalması da ayrı eleştirilere yol açtı. Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçakların şu anda Avrupa Birliği üzerinden yardıma gelen uçaklar ile aynı kapasitede ve benzer olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği'nden yardım talebinin yani Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın da bu kadar geç devreye sokulması ayrı bir eleştiri konusu oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın sebebi açıklanmayan bu geç talebinin öncesinde Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları Help Turkey yani Türkiye'ye yardım edin hashtag ile küresel bir yardım çağrısında bulundular. Oldukça geniş bir çapta paylaşılan bu yardım taleplerine bakanlığın ve bazı ünlülerin ülkemizi aciz gösterme suçlaması ise ayrıca dikkat çekti. Her ne kadar IBAN üzerinden vatandaşlarından destek isteyen bir hükümet projesi olsa da diğer ülkelerden gönüllü gelecek bu yardıma gelen tepkiler büyüdü ve hatta Strong Turkey ve We Don't Need Help hashtagleriyle yani Güçlü Türkiye ve Yardım İstemiyoruz hashtagleriyle karşı kampanyalar başlatıldı. Sosyal medyada bu şekilde tartışmalar sürerken yangın bölgesi büyümeye ve farklı tehlikeler yaratmaya devam etmekte. Bugün saat 11 itibariyle Milas bölgesindeki yangın kırsal bölgelerden çıkıp Stellar ismiyle anılan bölgeye girmiş durumda. Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat, yangının bu bölgeye sıçramasının aynı zamanda Yeniköy Termik Santrali'ne yakınlığı ile de farklı bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Yeniköy Santrali'nde büyük bir faciaya yol açabilecek hidrojen depoları ve yanma riski taşıyan maddeler kaldırılmış. Bununla beraber bölgede 50 kilometre içerisinde bulunan 9 kömür sahası, 3 kül barajı ve yatağan ile Kemerköy termik santralleri yangın faciasını başka bir boyuta taşımaya hazır el bombaları olarak orada bulunmakta. Maalesef Milas Belediye Başkanı Tokat'ın çağrılarına rağmen hükümete yönelik iletişimsizlik ve müdahalede eksiklik sorunlarının devam ettiği görülmekte. Bölgenin yüksek riskine rağmen buraya havadan müdahale konusunda sıkıntı yaşanması büyük bir endişe kaynağı. Umarız bu endişeler gerçeğe dönüşmeden sonlanır. Bununla beraber yangınlardan sonra bu bölgeye neler olacağı ise farklı bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un daha yangınlar bitmeden yıkılacak binalar tespit edildiğine yönelik açıklaması kafalardaki soru işaretlerini artırıyor. 257 kişilik ekip depo zararları tespit eden bakanlığın bu açıklaması, özellikle yangınlar devam ederken geçen bir kanun ile başka bir seviyeye taşınıyor gibi. Tam da yangınların başladığı 28 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe giren kanun dikkatlerden kaçmadı. Bu kanuna göre kıyılar başta olmak üzere orman alanlardaki yapılaşma tasarrufunu Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisine bırakıyor. Hangi alanların kapsama gireceği ise Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Kanuna dikkat çeken Murat Yetkin, Türkiye'nin canını yakan orman yangınları henüz söndürülmemişken orman arazilerinin turizm ve koruma gelişim bölgeleri adı altında turizm yatırımcılarına açılması, kıyıların halkın ücretsiz kullanımını zorlaştırıyor, belediyelerin yetki ve gelirlerini ise tırpanlıyor değerlendirmesinde bulundu. Kültür ve turizm gelişme bölgeleri dışında kalsa bile orman arazilerinin kamu yararı kapsamına alınarak turizm yatırımcılarına açılabilecek bu kanuna dikkat çeken Yetkin, yeri, mevki ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilecek bu alanlardaki bütün devlet taşınmazlarının da turizm kapsamına alınabileceğini belirtiyor. Bu adımla Türkiye'nin kıyı ve orman arazilerinin yanı sıra yaylalardan göllere bütün doğal alanları turizm yatırımcılarının insafına bırakılıyor. Bu durum özellikle daha önce yangından etkilenmiş alanlara kurulan otelleri düşününce başka bir seviyeye ulaşıyor. Bodrum Güvercinlik'te 13 yıl önce çıkan orman yangınının ardından yeşillendireceği söylenen araziye yapılan Titanic Oteli'nin bu yangında etkilenmeden kalması ve etrafının bir nevi temizlenmesi ise şaşırtıcı bir tesadüf olarak da tarihe geçmiş gözüküyor. Bilim insanları ise yangından sonra bile bu alanların daha genç bir ormana gebe olduğunu belirtiyor. Tek yapmamız gereken bu alanlara ellememek. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden Profesör Doktor Doğanay Tolunay konuya ilişkin BBC Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede Akdeniz ve Ege bölgelerindeki ormanlarda hakim ağaç türlerinin kızılçam olduğunu ve yangınlarda kızılçamların tamamının yanmadığını dile getiriyor. Kızılçamların insanlık öncesinde de bu coğrafyada var olduğunu dile getiren Profesör Doktor Tolunay bu ağaçların yangınlara karşı uyum sağlamayı öğrendiğini belirtiyor. Tonay bu ağaçların kozalaklarının yangın sırasında yere düşerek o alanda kozalaklardan düşen tohumların daha sonra yeniden filizlenme özelliği olduğunu belirtiyor. Yangınların söndürülmesinin ardından yapılması gereken ilk ve en önemli şeyin fidan dikmek yerine yanmış araziyi kontrol altına alıp koruyup gözlemlemek olduğunu vurgulayan Profesör Doktor Tolunay, böylelikle bir sonraki baharda metrekarede onlarca kızılçam fidanına rastlayabileceğimizi müjdeliyor. Ağaç dikme kampanyaları ise yanlış yapılırsa farklı sorunlara yol açabiliyor. Profesör Doktor Tolunay bir bölgede yanmış bir ormanlık arazi için aynı ağaç türüne ait tohumları başka bir bölgeden getirmenin bile yapılacak büyük yanlışlar arasında olduğunu belirtiyor. Tolunay, Manavgat'ta yanmış olan bir alana İzmir'den toplanmış kızılçamları dikmeniz gerekir. Genetik farklar vardır. Böyle yaparsanız genetik kirliliğe neden olursunuz ifadelerini kullanıyor. Yanmış orman arazilerinin imara açılma korkusunun toplumda oldukça yaygın olduğunu belirten Profesör Doktor Tolunay, hızlıca yapılan fidan kampanyaları arkasında bu korkunun olduğunu söylüyor. Aslında her zaman olduğu gibi yapmamız gereken doğayı kendi haline bırakmak. Ama maalesef ormanlık bölgelerin içine madenlere izin verildikçe, bu alanlara oteller ve yazlık evler yapıldıkça riskler artıyor. Buna ek olarak giderek etkisini daha da fazla hissettiğimiz iklim krizinin sonucu olarak kuraklığın ve yüzey sıcaklığının artması bekleniyor. Bu durumda şu andaki yangınları yaşadığımız bölgelerde riskleri kat be kat artırıyor. Açıkçası durum gerçekten ağır. Tam rakamlar belli olmasa da en az 100 bin hektarlık ormanın yok olduğu belirtilmekte. Bölgedeki insanlar emeklerini, yatırımlarını ve hatta canını kaybetmiş durumda. Tüm Türkiye çok haklı bir şekilde bir matem havası var. Bununla beraber şu an durmanın zamanı değil. Yapmamız gereken geçmişteki tartışmaları arkada bırakıp yaralarımızı nasıl sarmamız gerektiğine odaklanmak. Şu anda hala yangınlara müdahale ediliyor ve uzmanlara göre bu haftaki sıcak hava dalgası yangın riskini artıracak. Burada ben ihtiyaç haritası ve afet platformumu takip etmenizi tavsiye ediyorum. Yangından etkilenenler ihtiyaçlarını ihtiyaç platformuna ekleyebiliyor ve afet platformunda kriz masaları ile beraber çalışarak acil ihtiyaçları belirleyebiliyor. Bu platforma bireyler ise direkt ürün yardımı yaparak ya da afet platformunu oluşturan 25 kuruma afet platformuna bağış notu ile finansal yardım yapılabiliyor. Bu yardımların yangınlar bittikten sonra da organize edileceği belirtiliyor. Bireyler aynı zamanda yangın sonrası orman alanlarının orman kalması için bölgedeki STK'lar ve ulusal STK'lar ile beraber çalışarak da destek verebilir. Ormanların kendini yenilemesi adına en önemli adım bu olacaktır. Haberler maalesef kötü ama yapılacak çok şey var. Lütfen kendinize ve çevrenize iyi bakın. Size ihtiyacımız var. Bu hafta yangınlar haberleri domine etse de kaçırmamamız gereken iki haber daha var. Gelin kısa kısa bunları inceleyelim. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi yani TÜFE yıllık 18,95, aylık %1,80 arttı. TÜİK yayınlamış olduğu TÜFE raporunda 12 farklı ana harcama grubuna göre de enflasyon oranlarını açıklıyor. 43 farklı kalemin yer aldığı bu 12 harcama grubunda fiyatları en çok artış gösteren harcama grupları ise %24,9 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %24,6 ile ulaştırma ve %22,7 ile ev eşyası oldu. Bir önceki yılın Temmuz ayına göre en yüksek fiyat artışı gösteren gıda ürünleri incelendiğinde listenin ilk sırasında mevsiminde olmasına rağmen %83'lük fiyat artışıyla salatalık geliyor. Listenin ikinci sırasında ise %73,2 ile şeftali bulunuyor. Bunların dışında bir önceki yıla göre en çok fiyat artışı gösteren diğer gıda ürünleri ayçiçek yağı, margarin ve tavuk et. Son yıllarda devam eden kuraklığı düşündüğümüz zaman gıda enflasyonunun önümüzdeki günlerde daha da büyümesi olası. Sadece Türkiye değil, dünya yanıyor. İtalya, İspanya, Yunanistan 40 santigrat derecenin üzerine çıkan sıcak hava dalgasında orman yangınlarıyla boğuşuyor. Dün itibariyle İtalya'nın Ulusal İtfaiye Teşkilatı bu hafta sonu başta güneyde olmak üzere 800'den fazla yangın kaydedildiğini söyledi. Yunanistan'ın batısında olmak üzere dün son 24 saatte 56 yangın başladığı bildirilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ajanslar Arası İtfaiye Merkezi'ne göre geçen hafta itibariyle 12 eyalette en az 86 büyük yangın gerçekleşti. İtfaiye yetkileri yangınların yaklaşık 1,5 milyon dönümlük bir alanı kapladığını söyledi. NASA'nın küresel yangın haritasına baktığımızda da son 24 saatte Afrika'nın güneyinde, Güney Amerika'nın merkezinde, Rusya'nın kuzeyinde ve Çin'de yüzlerce yangının gerçekleştiğini görmek mümkün. Bu kısa haber özetleriyle haftanın iklim krizi ve sürdürülebilir yaşama dair konularında öne çıkan başlıklarını incelemiş olduk. Bu gibi haberleriyle gündemi ve çözüm önerilerini öğrenmek için beni yani Çevirici Geek'i de takip edebilirsiniz. Çevirici Geek ile bu hafta podcastına ek olarak Aposto'da yayınlanan Eposo bütenimiyle her hafta iklim krizi ve sürdürülebilir yaşam ile ilgili bir belgesel, kitap ya da müzik önerisini sizinle paylaşıyorum. Bu önerilere ek olarak derin bakış aşağı altında yaptığım incelemelerde bir konuyu derinlemesine ama basit bir şekilde inceliyoruz. Bu hafta haberler biraz uzun kaldığından derin bakış kısmını atlayacağız. Aposto'da yayınlanan Çevirici Geek bültenine ulaşmak için apostonews.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medya kanallarımda bulunan linkleri tıklayabilirsiniz. Kendinize ve çevrenize ve akıl sağlığınıza çok iyi bakın. Sevgiler.